Merhaba, sizin için hazırladığımız bu kapsamlı incelemeye hoş geldiniz. Bugün M. Mehmet Ünver'in Madı Özgür İnsan kitabından bize gönderdiğiniz alıntılara biraz daha yakından bakacağız.
Evet.
Bu metinler Sümer mitolojisinden bayağı bir esinlenmiş, fantastik bir dünyanın kapılarını aralıyor sanki.
Kesinlikle öyle. İlginç bir dünya.
Odak noktamız da Mat isimli genç bir karakter. Yani bize sunduğunuz bu bölümler onun antik bir köydeki ilk yıllarından başlıyor. Sonra köleliğe düşüşü, oradan kurtuluşu ve en sonunda da tanrılarla bir yüzleşmesi var. Peki bizim buradaki amacımız ne? Sadece hikayeyi özetlemek değil tabii. Sizinle birlikte bu yolculuktaki ana temaları, yani özgürlük, inanç, bilginin gücü, işte bu toplumsal normların sorgulanması, bir de bireyin kendini keşfetme serüvenini biraz mercek altına almak istiyoruz.
Evet.
Kaynağın ön sözünde de şey diyor zaten, hani bu bir tarih dersi ya da bilimsel analiz değil, daha çok mitoloji, felsefe, hatta tekniğin topluma etkilerinin fantastik bir roman diliyle anlatımı.
Aynen öyle. Yani bu incelemede Mad'ın karşılaştığı zorluklar sadece hani olay örgüsünü takip edelim diye değil, daha çok karakter nasıl dönüşüyor, neleri öğreniyor ve yazarın o en güçlü büyü dediği şeye, o noktaya nasıl varıyor, onu anlamak için birer basamak gibi aslında.
Anladım.
Elimizdeki metinler Mad'ın hem iç çatışmalarını, yani korkuları, arzuları, şüpheleri, hem de dışarıdaki mücadelelerini, toplumla, otoritelerle, hatta tanrılarla olan mücadelesini oldukça canlı bir dille anlatıyor. Gelin Mad'ın bu ilginç dünyasına biraz daha yakından bakalım.
Tamamdır. Her şey böyle yaklaşık 5000 yıl öncesinin Mezopotamya'sını andıran Arge diye küçük bir köyde başlıyor, değil mi?
Evet, Arge Köyü.
Kaynakta köy meydanındaki tapınak ve tanrıça Ninhursag kültü bayağı belirgin. Mat daha küçük bir çocukken başına kötü bir şey geliyor. Bir yılan sokuyor.
Evet, işte bu olay Mad'ın hayatındaki ilk düğüm noktası diyebiliriz. Annesi Tara o anki çaresizlikle eğer oğlu kurtulursa onu tapınağa adayacağına yemin ediyor.
Çok klasik bir adak aslında.
Aynen. Köyün yaşlı rahibesi Ram da bir ritüel yapıyor ve Mad hayata dönüyor. Ama tabii bu kurtuluşun bir bedeli oluyor. Mad artık tapınağın malı.
Tapınağın malı. Bu durum onun kimliğini, aidiyetini en başından belirliyor yani. Hayatı annesinin sevgisiyle tapınağın o katı kuralları arasında bölünüyor resmen.
Kesinlikle. Bu bir kader mi yoksa toplumsal bir dayatma mı sorusu hemen akla geliyor tabii.
Kaynak metin burada çocukların dünyasına da bir pencere açıyor gibi, onların henüz toplumun o iyi, kötü, doğru, yanlış gibi keskin ayrımlarıyla kirlenmemiş, daha özgür algılarına dikkat çekiyor. Büyüdükçe bu yargıların nasıl içselleştirildiği ve o eski özgürlüğün nasıl özlemle anıldığı vurgulanıyor. Mad'ın hikayesi de tam bu noktada başlıyor diyebilir miyiz? Yani dayatılan bir kaderle içindeki özgürlük arzusu arasındaki o gerilimle.
Kesinlikle tam oradan başlıyor. Tara'nın yani annesinin yaşadığı ikilem de bu gerilimi besliyor zaten. Bir yanda Tanrıçaya verdiği söz var. Öbür yanda annelik içgüdüleri ve tek varlığı olan oğlunu kaybetme korkusu.
Kocası da yok sanırım, değil mi? Avda kaybetmiş.
Evet. Kocasını da kaybetmiş, o yüzden Mad onun için daha da değerli. Bu durum bireyin kişisel duygularıyla toplumsal ve dini baskılar arasındaki o klasik çatışmanın çok somut bir örneği aslında.
Bu sırada Mat, rahibe Ram'ın yanında tapınak disiplini altında büyüyor. Dualar, kurallar, ritüeller. Ama aklı hep dışarıda.
Tabii.
Nehirde yüzmek istiyor, avlanmak. Özellikle annesinin evcilleştirdiği Tar adlı bir at var, onunla koşmak. Yani özgürlüğün somut hallerini arzuluyor çocuk. Tam bu noktada Ram ona ilginç bir şey öğretiyor. Büyülü dil dediği özel bir flüt.
İşte o büyülü dil çok kritik bir sembol bence. Yani sadece bir müzik aleti değil. Mad'ın bu flütle insanları etkileyen, hatta büyüleyen melodiler çalmaya başlaması, onun içindeki potansiyelin, belki de farkında olmadığı bir gücün ilk işareti gibi.
Evet.
Aynı zamanda Ram'ın bu sırrı ona vermesi de belki de Mad'ın farklı bir yola gireceğinin de habercisi olabilir. Bilgi ve yetenek burada otoritenin kontrolünden çıkabilecek bir güce dönüşme potansiyeli taşıyor sanki.
İlginç. Peki Mad'ın dünyasının sınırları? O da bir olayla sarsılıyor galiba. Annesiyle bir av gezisine katılıyor ve kendi köylerindekilerden farklı giyimli, demir bıçak taşıyan ölü bir yabancı ile karşılaşıyorlar.
Evet, bu karşılaşma önemli çünkü rahibe Ram'ın tepkisi kurulu düzenin bilinmeyeni nasıl yorumladığını çok iyi gösteriyor. Ram olayı hemen Tanrıça Ninhursag'ın gücünün bir kanıtı olarak sunuyor. Bakın, Tanrıça'ya isyan edenin sonu budur, diyor.
Hemen dini bir açıklama getiriyor yani.
Aynen. Bu yorum köylülerin mevcut inanç sistemini ve korkularını pekiştiriyor. Ama Mad için durum farklı. Onun zihninde sorular beliriyor. Neden başka tanrılar var? Niye farklı kurallar? Bu Mad'ın sorgulama ve şükretme yeteneğinin geliştiği anlardan biri. Otoritenin sunduğu açıklamayla yetinmiyor çocuk.
Ve sonra Mad'ın hayatındaki belki de en büyük kırılma yaşanıyor. Annesi Tara, kışın nehirde balık avlarken bir kaza geçiriyor.
Evet.
Mad onu kurtarıyor ama Tara'nın durumu ağırlaşıyor ve haftalar sonra ölüyor.
Annesinin ölünü, Mad'ı, Argi'ye bağlayan o son güçlü duygusal bağı da koparıyor aslında. Artık tapınağa ve köye tamamen yabancılaşmış hissediyor kendini.
Hı hı.
İşte bu noktada ilk defa kaderine aktif olarak isyan ediyor ve köyden kaçmaya karar veriyor. Kendine bir sal yapıyor ama başarısız oluyor, yakalanıp geri getiriliyor.
Demek ilk denemede olmuyor.
Olmuyor. Bu başarısız kaçış girişimi, bireysel iradenin dışsal koşullar ve belki de kader karşısındaki mücadelesinin ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Özgürlük sadece istemekle olmuyor yani. Bedel ödemeyi, engelleri aşmayı gerektiriyor.
Mad'ın kaderi kendi iradesi dışında bir kez daha değişiyor. Köy demir silahlı, mızraklı askerler tarafından basılıyor. Bir katliam yaşanıyor. Rahibe Ram öldürülüyor. Mad ve diğerleri esir alınıp büyük şehir Uruk'a götürülüyor. Burası Arge'den çok farklı bir dünya tabii.
Hem de nasıl farklı? Uruk tasviri, medeniyetin getirdiği o karmaşıklığı ve aynı zamanda yeni türden baskıları göz önüne seriyor. Yüksek duvarlar, zigurat, taş yollar, gümüşe dayalı ticaret, katı sosyal hiyerarşi ve en önemlisi kölelik.
Evet, kölelik.
Arage'deki o daha komünel, doğayla iç içe yaşamın yerini burada kuralların, paranın ve statünün belirlediği acımasız bir düzen almış. Mad'ın Uruk pazarında bir mal gibi satılması, bireyin değerinin nasıl metalaştırılabildiğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor.
Kime satılıyordu? Sunak adında soylu bir kadına, değil mi?
Evet, Sunak'a satılıyor. Ve Mad'ın hayatında yeni bir esaret dönemi başlıyor böylece.
Ama Uruk'ta yalnız değil. Sunan Sarayı'nda Danal adında başka bir köleyle tanışıyor ve aralarında güçlü bir bağ kuruluyor. Danal, Mad için bu yeni dünyada bir akıl hocası gibi oluyor sanki.
Aynen öyle.
Ona Uruk'un tanrılarını, o karmaşık toplumsal kuralları yani M'leri, çivi yazısını andıran yazıyı, kılıç kullanmayı falan öğretiyor.
Bu arkadaşlık çok önemli. Yani sadece bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda entelektüel bir alışveriş de var aralarında. Özgürlük, eşitlik, tanrıların ve rahiplerin gücü gibi konuları tartışıyorlar.
Hı-hı.
Danal bilgili ama sistemden korkuyor. Babasının borcu yüzünden rehin düşmüş ve mevcut düzene bayağı uyum sağlamış. Mad ise içten içe hala isyankar ve Danal'in bu korkusunu sorguluyor.
Yani farklı karakterler.
Evet, bu diyaloglar farklı koşullarda yetişmiş iki gencin özgürlük ve otorite kavramlarına nasıl farklı baktığını gösteriyor. Bilgi sahibi olmakla o bilgiyi eyleme dökme cesareti arasındaki fark burada çok belirgin.
Ve sonra Danal Mad'ın göğsündeki o yıldız işaretini fark ediyor. Bu işaret Arge'de Ram tarafından çizilmişti değil mi?
Evet.
Tuku, yozlaşmış baş rahip Kotar'dan kurtaracak kişi olabilir mi? Burada işin içine Uruk'un tanrısal entrikaları da giriyor tabii. Kotar'ın Tammuz üzerindeki etkisi, asıl tanrıça İnanna'nın yer altında Enki tarafından esir tutulması gibi mitolojik öğeler de devreye giriyor.
Danal'in bu yorumu Mad'ın yolculuğuna bambaşka bir boyut katıyor. Kişisel özgürlük arayışı potansiyel bir toplumsal kurtarıcılık misyonuna dönüşüyor. Ama Mad'ın tepkisi ilginç. Önce özgür olmalıyım diyor.
Mantıklı aslında.
Evet, yani başkalarını kurtarmadan önce kendi zincirlerinden kurtulması gerektiğinin farkında. Bu eylemin ancak özgür iradeyle anlam kazanacağına dair bir vurgu gibi. Yine de Kotar'ı devirme planları yapmaya başlıyorlar ve bu plan için efendileri Sunak'ın desteğine ihtiyaç duyuyorlar.
Mad, Danal'in de yardımıyla Sunak'ı kendisine azat etmeye ikna ediyor. Tabii Sunak'ın kendi hesapları var. Kotar'ı devirip gücü ele geçirmek, Tammuz'la evlenip yeni tanrıça olmak istiyor.
Aynen. Onun da kendi ajandası var.
Mad'ın özgürlüğü bu büyük güç oyununun bir parçası haline geliyor aslında. Bir törenle omzuna özgürlük mührü dağılanıyor. Ama bu gerçekten özgürlük mü? Orası tartışılır.
İşte kritik soru bu. Mad kağıt üzerinde özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz Uruk'tan kaçıyor. Hem de yalnız değil, Arje'den getirilen yaşlı köleler Makrut ve Şerba'yı da yanına alarak.
Aa, onları da mı götürüyor?
Evet. Danel'in çalıntı gümüşlerle sağladığı yardımla şehirden ayrılıyorlar. Bu kaçış, Mad'ın Uruk'un sunduğu o resmi özgürlüğü reddettiğini, onun için özgürlüğün sadece bir statüden ibaret olmadığını gösteriyor. Yanına yaşlıları alması da önemli bence. Sadece kendi kurtuluşunu değil, bir topluluk sorumluluğunu da benimsediğini ima ediyor. Gerçek özgürlük arayışı devam ediyor yani.
Yolda Eridu'ya doğru giderken beklenmedik bir şey oluyor. Hırsız sandıkları bir grup tarafından yakalanıyorlar ama liderleri yaşlı ve bilge bir kadın olan Ninshubur çıkıyor.
Evet, Ninshubur.
Ve işler daha da ilginçleşiyor.
Ninshubur sıradan bir kadın değil. Esir tanrıça İnanlana'nın baş yardımcısı olduğunu ve yıllardır onu kurtarmak için mücadele ettiğini açıklıyor. Bu karşılaşma Mad'ın yolculuğunu tamamen yeni bir eksene oturtuyor.
Bay Canlı.
Ninshubur, Mad'ın Uruk'ta duyduğu bilgileri doğruluyor, hatta yenilerini ekliyor. Danel'in Sunak'ın üvey kardeşi olduğunu, Sunak'ın gerçek niyetlerini ifşa ediyor. Ayrıca Mad'ı kızı Pugat ile tanıştırıyor. Pugat kim? Hani Uruk'ta Mad'ın adını duyduğu, kölesi için servetini feda eden kadın.
Aa evet, hatırladım.
Bu tesadüfler zinciri, Mad'ın aslında daha büyük bir planın parçası olduğu hissini güçlendiriyor.
Artık Mad'ın amacı daha netleşiyor. Ninshubur ve Pugat'ın İnana'yı kurtarma operasyonuna katılıyor. Eridu da Pugat'ın malikanesinin altından Tanrı Enki'nin tapınağına, oradan da İnana'nın tutsak edildiği yeraltı dünyası Abzu'ya ulaşmak için gizli bir tünel kazmaya başlıyorlar.
Bu tünel kazısı sadece fiziksel bir çaba değil, aynı zamanda bir içsel yolculuk metaforu gibi de okunabilir. Yeraltına indikçe karşılaşılan tehlikeler, dev yılanlar, örümcekler adeta Mad'ın kendi korkuları ve sınırlarıyla yüzleşmesini temsil ediyor.
Doğru.
Mad'ın bu süreçteki cesareti, kararlılığı ve özellikle büyülü dilini kullanarak tehlikeleri bertaraf etmesi, onun liderlik vasıflarının ve içsel gücünün gelişimini gösteriyor. Ninshubur'un savaş komutanı Nergal gibi deneyimli kişilerin bile saygısını kazanıyor.
Tam hedefe yaklaşmışken büyük bir engel çıkıyor. Şiddetli yağmurlar tünelin çökmesine neden oluyor. Zamanda tükeniyor çünkü bahar şenliklerinde Tammuz'un Kotar'ın kızıyla evlenmesi planlanıyor. Bu da İnana'nın sonu demek.
Evet, durum kritik.
İşte bu umutsuz anda Mad yine sıra dışı bir çözüm öneriyor. Şenliklerdeki yarışmaya katılmak.
Bu oldukça cesur bir hamle tabii. Mad doğrudan sistemin kalbine girmeyi ve onu içeriden etkilemeyi planlıyor. Yarışmayı Enki'nin baş rahibi Isimut yönetiyor. Mad büyülü diliyle herkesi büyülüyor ve yarışmayı kazanıyor.
Vay be!
Ödül olarak ne istediği sorulduğunda, verdiği cevap ise tam bir bomba etkisi yaratıyor. Tanrıça İnanla'yı kurtarmak istiyorum diyor. Bu sadece bir istek değil, kurulu düzene açık bir meydan okuma resmen.
Tepkiler ne oluyor peki?
Baş rahip Isimut başta direniyor tabii. Ama halkın ve Ninshubur'un baskısı, Sunak'ın kendi çıkarları için devreye girmesi ve en önemlisi Enki'den geldiği söylenen gizemli bir emirle Mad'ın Abzu'ya inmesine izin veriliyor. Ama bir şartla, Ninshubur Mad dönene kadar tapınakta rehin kalacak.
Bu da Mad'ın üzerindeki baskıyı iyice arttırıyor.
Hem de nasıl? Mad, yeraltı dünyası Abzu'ya iniyor. 7 kat aşağı inmesi gerekiyor. İkinci katta yine dev yılanlarla karşılaşıyor. Onları büyülü dil ile etkisiz hale getirse de bir tanesi tarafından ısırılıyor.
Eyvah!
Zihinsel dayanıklılığının sınırları zorlanıyor. Hatta Ninhursak'tan yardım diliyor, yani hala eski inançlarına tutunuyor ama aynı zamanda kendi iradesiyle savaşıyor.
Sonunda yeri baygın halde Avzu'nun en dibine Tanrı Enki'nin sarayına varıyor ve burada Enki ile yüzleşiyor. Enki son bir kafa karıştırma hamlesi yapıyor. Aslında Ninhursag'ın İnanna olduğunu, Mad'ın tüm yolculuğunun kendi kurgusu olduğunu iddia ediyor.
Vay, tam bir manipülasyon.
Evet, Mad'ın tüm Unant sistemini temelden sarsmaya çalışıyor.
Bu Mad'ın son ve en büyük testi aslında. Gerçeklikle illüzyonu ayırt etme sınavı. Ancak Mad, Enki'nin bu manipülasyonuna kanmıyor. İnancını ve kendi deneyimlerini temel alarak bu iddiaları reddediyor. Ve nihayet İnanna ile karşılaşıyor.
Nasıl biri İnanna?
Enki'nin yalan söylediğini ve Mad'ın gerçekten seçilmiş kişi olduğunu doğruluyor. Ve ona vaat edilen o en güçlü büyüyü veriyor.
Peki nedir bu en güçlü büyü? Kaynak metin bunun böyle sihirli bir değnek ya da doğaüstü bir yetenek olmadığını ima ediyor sanki, değil mi?
Aynen öyle. Yani metin bu büyünün daha çok içsel bir aydınlanma, özgür iradenin tam anlamıyla farkına varma, bilginin ve sorgulamanın gücünü kavrama olduğunu düşündürüyor. Dışarıdan verilen bir güç değil de içeride keşfedilen bir potansiyel gibi.
Anladım.
Mad görevi tamamlıyor, İnanna yeryüzüne dönüyor. Ama ilginç bir şekilde Mad Abzu'da kalıyor.
Evet, bu sonu ben de merak ettim. İnanna'nın bir kuralı esnetmesi mi bu, yoksa Mad'ın kendi tercihi mi? Boynundaki o yıldız kolyeyi göğe fırlatıp büyülü dölünü çalmaya başlaması ne anlama geliyor acaba?
Bu son sahne bence Mad'ın artık sadece fiziksel kölelikten değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal bağımlılıklardan da kurtulduğunu simgeliyor olabilir. Kolyeyi atması belki de geçmişin yükünden ve o seçilmiş kişi etiketinden sıyrılıp kendi bireyselliğini bulması anlamına geliyor. Büyülü dilini çalmasıysa artık kendi iç sesini, kendi yaratıcılığını ve özgürlüğünü ifade etmesi demek. Mekanın abzu olması da ilginç. Belki de gerçek özgürlüğün dış koşullardan tamamen bağımsız, içsel bir durum olduğunu vurguluyor yazar.
Vay canına. Mad'ın bu inanılmaz yolculuğu, yani kölelikten başlayıp tanrıların dünyasına uzanan, sonunda da kendi içsel özgürlüğünü bulduğu bir serüven. Elimizdeki bu kaynaklar, bilginin peşinden gitmenin, dayatılan inançları sorgulamanın ve bireysel iradenin ne kadar güçlü olabileceğine dair çok çarpıcı bir anlatı sunuyor gerçekten.
Yazarın ön sözdeki o ifadesi tekrar akla geliyor. Belki de korkularımız, tutkularımız, inanç kalıplarımız, insanlık tarihinin çok eski dönemlerinden bize miras kalan ve artık sorgulanması gereken şeyler. Mad'ın hikayesi bize sunulan gerçekliği, doğruları ve yanlışları sorgulama cesaretini gösteriyor. Hayata farklı pencerelerden bakmanın mümkün olduğunu hatırlatıyor.
Peki siz bu yolculuktan ne çıkardınız? Mad'ın ulaştığı o en güçlü büyü sizin için ne ifade ediyor? Gerçek özgürlük dışsal engellerin kalkması mıdır, yoksa her koşulda korunabilecek içsel bir duruş mudur? Bu sorular üzerine düşünmek belki de M. Mehmet Ünver'in bu fantastik dünyasından bize kalan en değerli miras olabilir.
Kesinlikle. Üzerine düşünülecek çok şey var.
Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle diyelim o zaman. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.